Porsche Time. Time.
Gücün varsa yaşarsın. Kenan Sofuoğlu. Antalya, yıl 1985, 36 yıl önce. Üç arkadaş Antalya'da yaz tatilindeyiz. Kamp çadırımızdan işporta işi gözlüklerimize varıncaya kadar her şeyimiz tas tamam. Bu tatil üçümüz için de bir ilk. Ve üstelik henüz 17 yaşındayız. Tatilin ilk gününde bir turist grubuyla karşılaştık. Kısa bir tanışma faslından sonra aklımızda sadece turistlerin kullandığı o şahane motosikletler kaldı. Bu araçlar gözümüze adeta bir kıymık gibi batmıştı. Sonraki günlerde acaba istesek kullanmamıza izin verirler mi sorusuyla boğuşup durduk. Neticede soruyu ilk soran ben oldum. Turistlerin içlerinden biri elbette dedi. Heyecanla motosikletin üzerine çıktım ve sanki ben artık eski ben değildim. Sür bakalım gibilerinden bir işaret gelir gelmez hafifçe gaza basmışım. Sonra öyle bir gürültü koptu ki motorun üzerinden nasıl indiğimi bile hatırlamıyorum. Gülerek ne oldu dediler. Yok dedim, yok, bu iş bana göre değil. O günden sonra ağzımdan bir kez olsun motosiklet lafı çıkmadı. Ta ki televizyonda dinlediğim o spor haberine kadar. Spiker, 2005 Dünya Süper Sport Yarışları şampiyonu olarak Kenan Sofuoğlu ismini anons ediyordu. Bu ismi duyunca şaşırmıştım çünkü bu kadar popüler bir yarışın galibi olmak öyle herkesin harcı değildi. Sonra Kenan Sofuoğlu aslında kimdir sorusunun peşine takıldığımı ve karşıma çıkan inanılması zor hikayeyi hatırlıyorum. Kenan Sakaryalı, üstelik memleketine aşık bir genç, üç kardeşler. Kenan, Bahattin ve Sinan. Sofuoğlu ailesinin elinde avucundaysa sadece bir motosiklet tamirhanesi var, o kadar. Üç kardeş de akşama kadar babalarına yardım ediyor. Kısacası hayat onlar için gres yağı, tornavida, lokma takımları ve akşam vakti kapanan kepenkten ibaret. Bu arada üç kardeşin üçü de motosiklet yarışlarında iddialı. Fakat en yeteneklileri, aynı zamanda en küçükleri olan Kenan. Zaten bu tespit de ailenin tüm fertlerinin ortak görüşü. Bu yüzden aileyi temsil etme yetkisi Kenan'a veriliyor. Baba motorlarını, abi ise arabasını satıyor ve Kenan'ı büyük umutlarla Avrupa'ya yolcu ediyorlar. Bundan sonra yaşananlarsa tek kelimeyle sıra dışı. Kenan'ı Avrupa günlerinde ayakta tutan tek şey babasının sözleri oluyor. Evlat, bu iş senin yazgın, motosiklet senin hayatın. Peki ya anne? Çocuklarına çok düşkün ve yaptıkları işin tehlikesinin farkında. Bu yüzden sık sık, oğlum, kadere inanmalısın ve unutma, günün varsa yaşarsın diyor. Üstelik bu sözler Kenan'ın 97 depremi sırasında enkaz altından kurtardığı bir anneye ait. Kenan Sofuoğlu adı Türkiye'de ilk kez 2003'te enikonu duyuluyor. Zaten onun yeteneğini fark etmemek imkansız. Sergilediği büyüleyici performanslar kısa zamanda Avrupa basınının manşetlerine kadar yansıyor. 2007, 2010, 2012 ve 2015 Dünya Süper Sport Şampiyonluklarıyla adını motor sporları tarihine altın harflerle yazdırıyor Kenan. Artık bütün dünya motosikletini 400 kilometre hızla kullanabilen Türk gencinin haklı şöhretinden bahsediyor. İzleyenler onu motosikletin verdiği tepkileri en iyi sezebilen pilot olarak tanımlıyor. Adına federasyon kuruluyor. ve yaşadığı acıları geride bırakılmış çelik bir irade olarak tanımlıyor. Yakınlarının tanımı ise daha da çarpıcı. Kenan mı? İlk yarışında hangi adamsa yıllar sonra yine aynı adam. Efendim merhaba, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Memleketim FM'den Spor Daima ekibi olarak selamlıyoruz sizleri. Programın hazırlanmasında çok değerli katkıları olan sevgili Eda Kotanoğlu, ana kumandada sevgili Recep Özden ve telefon hattımızda da az önce sizinle canlı yayında paylaştığım metni de yazan programımızın daimi konuğu sporcu, spor araştırma ve yorumcusu Özkan Pekesen ve diğer hattımızda da İzmir Bakırçay Üniversitesi öğretim üyesi, sosyoloji bölümü ve daha da önemlisi spor sosyolojisi alanında değerli çalışmaları, kitapları olan Profesör Doktor Ahmet Talimçiler. Spor Daima ekibinin mikrofondan yansıyan sesi de prodüktör bendeniz Murat Örem'e ait. Ve şu anda programın ilk dakikalarında hemen Ahmet Hocam'a uzanalım istiyorum. Özkan'ın yazdığı metin Ahmet Hocam'da neleri çağrıştırdı? Önce onları alalım, sonra Özkan'la da devam ederiz. Sevgili Hocam merhaba.
Merhaba Murat Bey.
Nasılsın değerli Hocam?
İyiyim, siz nasılsınız?
İyiyiz, iyiyiz. Aradan 7 gün geçti. Yine Spor Daima olarak birlikteyiz. Senin de katkılarını alalım istiyoruz. Özkan'ın yazdıklarından, Kenan Sofuoğlu isminden başlayalım. Çünkü bu programda hem o spor dalını hem de Kenan Sofuoğlu'nu ve Sofuoğlu ailesini tanıyalım, tanıtalım bir kez daha dinleyicilerimize. Buyurun.
Şimdi Özkan Bey'in yazdığı metinde benim dikkatimi çeken birkaç nokta var. Bunlardan bir tanesi şu. Bir, kendi yaşanmışlıkları üzerinden yıllar öncesine bizi bir götürüyor böyle. Hı hı. Hani böyle geriye dönüş yaptırıyor. Orada yaşadıkları üzerinden o motor, turistlerin motorları üzerinden nasıl bir kullanım olduğuna dair bir izlenim uyandırdı öncelikle. Ardından böyle filmi ileri aldı. O aldı, filmi ileri aldığında bu kez dünya şampiyonu olan bir Türk gencinin adını duyduğundan bahsetti ve oradan müthiş bir hayat hikayesinin içine soktu bizi. Ki o hayat hikayesi hakikaten yani film olacak cinsten bir hayat hikayesi. Çünkü
çok doğru,
her şey
çok
var.
Çok doğru. Çok doğru hocam. Belki yani, de yapılır. Ya belki de yapılır değil mi?
Yani şimdi yakından bilenler ya da bizi dinleyenlerin öğrenmesi açısından oradaki iki abiyi de kaybediyor.
Evet.
Trafik kazasında
evet,
kaybediyor.
Evet.
Yani baktığınızda abileriyle beraber yarışa katılıyor. Önce işte üçüncü oluyor, sonra ikinci oluyor, sonra birinci oluyor. Ve zaten gidişatta tam da Özkan Bey'in belirtmiş olduğu gibi aileyi temsil edecek kişi pozisyonuna geliyor. Ama hakikaten müthiş acılar var hayatında. O acılar içerisinde işte abisini kaybetmesi, ardından yine yarışlara katılması var. Abisi adına yarışırken onun adını kaskında taşıması var. Böyle böyle gidiyor ve araya 1999 depremi giriyor. Deprem var.
Hı hı.
Yani depremden annesini, ailesini sağ çıkartması var. Yani hakikaten bütün bunları yaşayıp bir de üstüne üstlük dünyanın alanındaki en üst noktasına çıkan bir sporcu var karşımızda. Yani gerçekten çok kolay bir alan değil. Ve tabii şunu anlatmak için özellikle söylemek lazım bizi dinleyenlere. Şimdi motor sporları, araba sporları diğer alanlardan farklı. Yani buralarda bir yerlere gelebilmek çok daha çok çok daha zor. Yani diğer alanlarda çünkü baktığınızda işte futbolu konuştuğunuzda, basketbolu konuştuğunuzda bütün bu alanlarda yıllar içerisinde bir takım şeyleri üst üste koyabiliyorsunuz. Ama bu dediğimiz alanlar çok daha zorlu alanlar ve maliyeti çok daha güçlü olan alanlar. Yani devasa organizasyonların, sponsorlukların bulunduğu alanlardan söz ediyoruz. O yüzden bu alanlarda elit sporcu haline dönüşebilmek o kadar kolay bir iş değil. Yani Kenan Sofuoğlu hayatında bu kadar yaşamış olduğu acılara, kederlere ve zikzaklara rağmen
hatta,
çok
hatta o tarihsel tabirle tragedyalara değil mi? Tragedilere tabii, rağmen hocam.
Tam da onu başarabildiği için de zaten çok müthiş bir sporcu. Yani bu açıdan hani metinde de sizin o sesiniz de çok güzel yankılandı. Çünkü 400 kilometreye kadar götürebiliyor ve motoru bu kadar harika kullanabiliyor. Yani izleyen, bizi dinleyenler bakabilirler. Yani o harikulade yarışları ve dönüşleri var. Yani bu öyle akıl alır işler değil. Yani kolay bir alandan söz etmiyoruz. Bu böyle belli bir mesafeye gidip gelmekten bahsetmiyoruz. Gerçekten çok büyük bir alandan söz ediyoruz. Ve bu alan, tekrar söyleyeyim, çok büyük bir organizasyonu bünyesinde getiriyor. Yani çok önemli sponsor markaları, markalar diyoruz, sponsorluk diyoruz ve tüketim. Bunların hepsi bir araya geliyor ve çok büyük bir endüstri etrafında kurgulanıyor. O yüzden Kenan Sofuoğlu'nun böyle bir alan içerisinde dünyaya adını kabul ettirmesi çok büyük bir onurdur. Ve tabii bizim ülkemiz açısından da çok büyük bir gururdur.
Ne güzel, ne güzel özetledin hocam. Şunu da sana sormak istiyorum, sonra Özkan'a döneceğim. Annenin o ifadesindeki etkileyicilik, evet, vuruculuk da çok önemli. Oğlum, kadere inanmalısın, evet, ve unutma, günün varsa yaşarsın. Yani tam o Anadolu irfanını da tanımlayan bir tabirle anne evladına sesleniyor.
Yani aslında orada dediğinizi o kadar iyi anlıyorum ki, bu Anadolu irfanı içerisinde yani bizim insanımızın gün görmüş, geçirmiş, yaşadıklarını kuşaktan kuşağa aktarmış insani pratikler içerisinde ürettiği kelimeler çok yaratıcıdır ve çok nokta atışıdır diyebiliriz.
Bu tarihin da içinden süzülüp geliyor, evet, değil mi? Çağlar ötesinden geliyor.
Bu da onlarda, ya aslında işte dediğimiz o kültür dediğimiz kavramı burada karşımıza çıkıyor. Yani bu kültürü, bu bakış açısını Avrupa'ya gittiğinizde göremezsiniz. Orada başka bir şey var çünkü. Evet. Orada böyle bir anlayış yok. Burada bunu görürsünüz. Ama bunu ne yazık ki biz bu bakış açısını yıllar içerisinde yeterince üzerine durmamaya başladık. Aslında, hı-hı, burası bizim daha ileriye gitmemizi sağlayabilecek önemli bir gücü sağlıyor bize. Yani bizim kendi içsel dinamiklerimizi sağlayacak yer orası.
Hani bunu, yani bunu biliyorsun, hep denir ya hocam, evrensele bile yerelden gideceksin. Yani o yerel temeller üzerine sağlam inşa ettiğinde evrensel olabiliyorsun.
Kesinlikle bu kültürü benim rahmetli hocam çok iyi tarif ederdi. Bir küçük harfli kültür, bir de büyük harfli kültür vardır. Küçük harfli kültür o sizin yereliniz, yerelde yarattıklarınız. Bir de bunun evrenseli var. Hı hı. Bu ikisini bütünleştirdiğinizde zaten başka bir aşamaya geçiyorsunuz. Başka bir ülke oluyorsunuz.
Çok doğru. Ama sanki artık birkaç dönemdir, birkaç yıldır ya da birkaç on yıldır diyeyim, daha bir o köklere dönüşün idrakının arttığını ben gözlüyorum. Gereksiz bir iyimserlik mi? Bir alanda uzman bir isim olarak sen ne dersin hocam bunda?
Yani burada şunu söylemek lazım Murat Bey. Zaman zaman bu programlarda da konuştuğumuz bir nokta var. İşte gençlerden bahsediyoruz, gençlerle kurduğumuz bağlantıdan, hı-hı, bahsediyoruz. Dünya göründüğünden çok daha hızlı değişiyor ve, hı-hı, o değişim süreci içerisinde kökleriniz sizi o değişime taşıyabilecek en önemli itici gücünüz olacak. O yüzden burada bir takım işleri biz iyi yaptığımızı düşünebiliriz ama burada almamız gereken çok mesafe var. Ne yazık ki biz bazı noktaları birbirine karıştırdığımızı söylemek zorundayım. Hı-hı. Yani buralarda bazen gereksiz fazla özgüvenli, bazen de olduğundan fazla alçak gönüllü davranıyoruz ve bunlar birbirine karışıyor. Biraz daha farklı davranmamız gerekiyor ve bunun noktası da nereye bakmamız gerektiği de aslında az önce metinde geçen o Kenan Sofuoğlu'nun annesinin söylediği yerde yatıyor. O Anadolu irfanında yatıyor, sizin belirttiğiniz.
Harika, harika özetledin hocam. Bir noktalı virgül koyalım, Özkan'a, tabii, hemen dönelim. Özkan'ın herhalde yayına biraz geç aldık diye, Özkan ben de hattayım diye birkaç kere öksürdü. O da yayına çıktıysa artık kusura bakmasın dinleyicilerimiz. Özkan aslında kıdemli bir konuk ama bazen böyle olabiliyor. Özkan'cığım merhaba.
Merhaba, teşekkür ederim.
Nasılsın, ne var ne yok?
İyiyim, gayet iyiyim.
Senin yazdıkların üzerinden Ahmet Hocam yine çok güzel bir kavramsal inşada bulundu ve tespitleri hakikaten önemli. Sen biraz onu belki dinleyiciyi az yıpratmak adına hani o ölümlerden, kayıplardan çok net bahsetmemişsin ama böyle de büyük acılar da var bu başarıların arkasında. Sen neresinden dahil olmak istiyorsun sohbete?
Şimdi işin trajedisi çok üst boyutta. Bir kere buna dayanan bir çelik irade var. Metinde de bahsettiğim gibi. Fakat bu irade gücünü bence şuradan alıyor. Biraz teknik bir şey olacak ama kas hafızası diye bir şey var. Çok yetenekli isimlerde, sporcularda. Yine metinde geçtiği gibi motosiklete en iyi tepkiyi verebilen pilotu diyorlar. Bakın bu son derece önemli. Yani çok güçlü bir şeye bir şeyin üzerindesiniz ve ona bir şekilde hakim oluyorsunuz. O hakimiyeti sağlarken de o kadar böyle saniyenin artık kaçta biri tam olarak bilmiyorum ama öyle reaksiyonlar veriyorsunuz ki bütün neredeyse onunla bir bütün haline geliyorsunuz. Kenan Sofoğlu'nun temel...
Çünkü o reaksiyonunu vermediğin an sağlığından, canından olabilirsin ya da o yarıştan hemen devre dışı kalabilirsin. Değil
işte
mi?
Şöyle düşünün, neredeyse 400 kilometreye varan bir hızla o ani tepkileri verebilmek. Kenan Sofoğlu'nun en büyük yeteneği bu. Şimdi işe başka bir taraftan bakarsak Sakarya'da bir tamirhaneden çıkması son derece ilginç. Yani o kadar farklı gözlerle bu şeyi izleyebiliriz ki.
Özkan, cümlelerine devam et de hocamın önerisini nasıl buldun? Yani hakikaten film yapılacak bir hayat hikayesi ki sonrasında siyasete de atılıyor Kenan Sofoğlu.
Evet,
hani
evet.
Bir bütün olarak hakikaten filmi çok da ilgi görecek gibi düşünüyorum ben. Bilmiyorum, bu öneri sende nasıl karşılık buldu?
Şimdi bizim de ya aslında o kadar çok şeyi filme aktarmamız gerekir ki bunların tabii ki başında da Kenan'ın hikayesi geliyor. Çünkü bir başka ülkede olsa bence bunu söylemek durumundayım. Çok daha büyük bir başarılarına reaksiyon gösterilirdi. Çünkü yaptığı bütün bakın Supersport yarışlarında gelmiş geçmiş en iyi sporcu olarak tanımlanıyor Avrupa'da ve dünyada. Yani siz bir kategoride yarışıyorsunuz. O kategorinin gelmiş geçmiş en iyi ismi olarak nitelendiriliyorsunuz. Halen son derece genç ama şu anda tabii ki Sakarya'da kendi kurduğu pistte yeni isimler yetiştirmekle meşgul. Film mevzuna gelince yani eğer senaryo yazacak kişiler yani bunu filmografisine film haline getirecek kişiler o yani neredeyse hiç zorlanmayacaklar çünkü hikaye başlı başına bir hikaye. Sadece hocamın da hatırlattığı gibi 97 depremindeki
99 evet.
Özür dilerim. O deprem hadisesinde ailesini enkazın altından çıkaran bir kişinin devamında birçok kayıp yaşamasına rağmen olayın içinden yeniden kendini sıyırması çok ilginç. Bir röportajında dinlemiştim. Onu şu şekilde açıklamıştım. Yani bir şekilde kendime tekrar gelebilmem ve motive olabilmem için hatırlattığım metinde de babasının sözlerini, annesinin sözlerini kendisine çok büyük bir güven verdiğini ve tekrar yeniden o şekilde hayata karışabildiğini söylüyor. Örneğin babasını kaybettiği zaman aynı yarışlardaki kişinin 17. olduğunu da görüyoruz. Fakat yine o sözler, yine o kendisine telkin edilen, hani o biraz önce Anadolu kültüründen bahsettik ya, oradan aldığı feyze yeniden en tepe noktaya gelebiliyor. Bence şey var yani çok az sporcunun belki de böyle bir örnek yoktur da diyebilirim yani. Bu kadar kayıplara rağmen kendini ayakta tutabilmiş. Sürekli olarak kendi şeyiyle yeni şeyler üretebilmiş. Bakın Sakarya'da açtığı pist de öyle bir şeydir. Avrupa'da insan kendisini biraz yalnız hissediyor. Sakarya benim her şeyim. Belki bir şeylere uzak ama benim için çok önemli olan şeylere son derece yakın diye de tarif eder aynı coğrafyayı. Oraya bir şekilde bir pist yapıyor ve yani neredeyse gecesi gündüzü halen orada ve yeni isimler yetiştirmek için mücadelesine devam ediyor. Yani evet bir film yapılabilir hem de inanılmaz bir film olur diye ben de öyle düşünüyorum.
Özkan senin çıkardığın notlarda da var. İlerleyen yıllarda değil mi? Mesela 2001'de, 2002'de Almanya, Hanover, 2003 yani sayfa sayfa notlar var. 2006, 2007 diye gidiyor. Başarılar. Drag yarışları var. Drag yarışları nedir? Bunu birazcık bizi bilgilendirir misin? Drag yarışları nasıl oluyor?
Şimdi şey var. İki adet sadece motor birbiriyle yarışıyor ve çok da basit yani hemen kim şey yaparsa nedir onun ismi daha önce varış noktasına vardığı anla itibaren birinci kabul ediliyor. Aslında şöyle söyleyeyim. Superbike yarışları diye geçer. Bir tanesi Superbike, diğeri ise MotoGP diye geçer. Çünkü bütün dünyada MotoGP daha popülerdir. Kenan'ın yarıştığı yarışlara göre. Fakat Kenan'dan sonra bakın başka bir şey hemen aklıma getirdiniz. Sanki Superbike yarışları neredeyse onunla eşit hale geldi. MotoGP'nin bir özelliği var. lik asla herhangi bir yerde, bir coğrafyada göremeyeceğiniz motorlar kullanılıyor orada. Hı. Yani satışı yok bu motorların. Sadece özel üretimler, fabrikalar tıpkı Formula 1'de olduğu gibi hiç kimsenin o güne kadar görmediği motosikletlerle bu yarışları düzenliyor.
Ki hocamız da, Ahmet hocamız da onu vurguladı. Hani çok güçlü bir sermayenin de arka planda olması gerekiyor. Büyük bir rekabetin ve büyük bir reklamın da olduğu bir alan bu alanlar. Çok sınırlı üretimin olduğu alanlar dedi. Senin söylediklerin de tam onu destekliyor.
Elbette Superbike'a, yani Kenan'ın yarıştığı yarışlara geldiğimiz zaman burada da yine sezon motosikletler var. Ama daha sonra bunların satışları yapılabiliyor. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Kendi kategorisi bir alt kategori gibi algılansa bile, hı hı, MotoGP denilen o yarış kavramına neredeyse Superbike'ı yan yana getirebilmiş.
Yani Kenan Sofuoğlu ile birlikte o kavram da tarihe karışıyor diyorsun bir anlamda.
Evet, daha basit bir algılanması için şöyle söyleyeyim, yani birincilik var diyelim, ikincilik var. İkincilikte öyle bir performans var ki neredeyse birincilikten fazla bir seyirci toplamaya başlıyor gibi bir durum var. Hı hı. Ve bütün yine hocamın belirttiği gibi bu işin endüstrisi önceleri kendisinde başarılı olmaya çalıştığı yıllarda hiçbir şekilde bir takım bulamazken bugün daha sonraki yıllarda Kenan Sofuoğlu'nun peşinde dünyanın en önemli markaları, tabi isim vermiyoruz, hı-hı, bilinen işte aklınıza gelebilir. Hı-hı. Hepsi ama hepsi bir şekilde bir yarış haline giriyorlar. Kendi yüzleri olsun diye. Dolayısıyla ondan sonraki şeyde, dönemde de zaten hiçbir şekilde bir zorluk çekmiyor. Çünkü arkasında ciddi bir endüstri duruyor. Endüstri de boşuna durmuyor. Biraz önce bahsettiğim o hızla giden bir motoru gerçekten tek başına onun gibi kullanan biri yok. Ve bir anlamda çaresiz bırakıyor şeyi, o endüstriyi de. Bir şekilde herkes Kenan'la artık nefes alıp vermeye başlıyor. O artık o motosikletin bir tanıtımı yapılacaksa ki yüzü kesinlikle bu. Avrupa'daki ismi de bu. Dünya çapındaki de ismi Kenan. Dolayısıyla Kenan'ın hikayesi hakikaten, yani gerçekten çok inanılmaz bir başarı. Yani.
Çarpıcı değil mi? Özkan'cığım hakikaten çok güzel özetledin. Burada bir güzelliği de yine sana sormak istiyorum. Gözlediğim bir vatandaş olarak, spor sever olarak. İşin başından beri aslında başarılar geldikçe, o çalışkanlık geldikçe Kenan Sofuoğlu spor medyası tarafından da, iktidar tarafından da, sporla ilgili karar alıcılar tarafından da desteklendi, sahiplenildi. Bu da çok güzel bir şey. Burada daha da bir üst aşamaya geçildi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da birebir ilgisinin olduğunu biliyoruz Kenan Sofuoğlu ile.
Evet, evet.
O başarıları destekleyen. Bunu da aslında çok olumlu bir örnek olarak görebiliriz. Yani nasıl voleybolcu kızlarımız başarılı olduğunda hemen Cumhurbaşkanımızın telefonu oraya ulaşıyorsa, ya da futbol milli takımımız, burada bu genç isme de böyle bir bakış açısı var, bu genç isimlere de. Bununla ilgili de görüşünü alayım, hemen Ahmet hocama dönmek istiyorum.
Şimdi ben olayı şöyle değerlendiriyorum. Toplumda bir takım rol modeller önemli, biliyoruz. Hı-hı. Her anlamda. Sporda, hı-hı, da bu böyle. Kendi siyasi kariyeri içerisinde o farklı bir kulvar ama sonuçta toplumun kendine güvenmesi, bir şekilde kendisini kimlerin temsil ettiğini dikkate aldığı takdirde Kenan gibi bir ismi görmek hakikaten ülke insanı için bir motive edici unsur olabilir. Hı hı. Bu şekilde düşünülmüştür ve Kenan zaten, yani metnin sonunda da söylediğim gibi, bütün röportajlarda çok dikkatli dinledim kendisini. Hı hı. Yani bu kadar beyefendi, dolayısıyla halkıyla barışık, bakın, hı hı, sürekli olarak Sakarya'dan bahsediyor. Hı hı. Bütün kariyeri boyunca Avrupa'da diyor hiçbir şekilde, yani hatta öyle bir çabaları var ki karavanlarda öğrenmiş mesela İngilizce konuşmayı falan. Hı-hı. O kadar büyük bir çaba sarf ediyor. Ama diyor bir tek yerde mutlu oldum tam anlamıyla. Sakarya'da. Yani, hı-hı, dolayısıyla belki bu anlamda da düşünülmüştür. Memleketinin toprağına, kendi memleketi olan Sakarya'ya, ailesine, annesine, babasına, yine hocamın işte bahsettiği ya da senin de ön ayak olduğun bu Anadolu kültürüne ciddi bağ, dolayısıyla ciddi bir rol model olması bence çok yararlı.
Ve bunun karşılığını alıyor diyorsun toplumdan da, yöneticilerimizden de.
Kesinlikle öyle, çünkü inanılmaz bir karakter. Yani baktığınız andan itibaren, yani bizde genel bir deyim vardır ya, yani helal olsun dedirten bir insan.
Ne güzel bir deyimdir o da, değil mi? Helal olsun, böyle ne kadar gönülden söylenir. Sevgili hocam, yaklaşık 25 dakikadır ki hatta 26-27 dakikadır konuşuyoruz. Bizim programlarımız hakikaten o Türkçedeki o güzel tabirle su gibi akıyor da bu program da inan sanki o 400 kilometre hızla akıyor gibi oldu. Çok dolu dolu. Özkan da çok önemli saptamalarda bulundu her zamanki gibi. Sen neler söylersin? Yavaş yavaş toparlayacağız çünkü.
Burada Özkan Bey'in söylediklerine şunu ilave etmeyi doğru buluyorum. Şimdi bu kadar üst düzey bir sporcunun ilerleyen aşamada kendisini çok daha fazla paralar kazanabilir. Bunlara odaklanabilir ama bunu yapmıyor.
Gidiyor memleketinde bir spor okulu açıyor, değil mi?
Spor okulu açıyor ve orada kendisi gibi birilerini yetiştirmeye çalışıyor. Yani ben olayın bu tarafına daha çok odaklanıyorum ve bu tarafının çok daha önemli olduğunu düşünüyorum. Yani az önce sizin söylemiş olduğunuz o soruyla da çok yakından bağlantılı aslında bu. Neden bir siyasi figür ilgilenir? Tamam, başarılı olması önemlidir ama bakın bu çok daha önemlidir.
Evet, çok doğru. Ama Cumhurbaşkanımızın da öyle bir tarafı var biliyorsun. Yani başarılı sporculara, çaba harcayan sporculara kol kanat geren bir tarafı ya, hep var.
O aslında şuradan kaynaklanıyor. Sayın Cumhurbaşkanı'nın eski sporcu geçmişinden de kaynaklanıyor.
Tabii, ne güzel dedin tabii.
Yani siz şimdi yine aynı dönemin kuşağı olduğumuz için şunu çok iyi hatırlayacaksınız. Yani bir zamanlar Cumhurbaşkanlığı adına verilen kupalara, başbakanlığı adına verilen kupalara gitmezlerdi bu insanlar.
Evet.
Yani
önemsemezlerdi diyorsun yani.
Tabii gitmez, onların yerine birileri gider o kupayı verirdi. O yüzden şimdi karşımızda sporun ne anlama geldiğini, toplumsal hayat içindeki karşılığını bilen birisi var. Bu bence asıl etkiyi yaratıyor.
Çok doğru. Yani o motivasyonu daha da yukarı çeken çok önemli bir şey aslında bu söylediğin Ahmet Hocam.
Doğru, çünkü baktığımızda söz konusu şimdi ülkenin en tepesindeki isim sizi yarıştan sonra arıyorsa ve tebrik ederim diyorsa bu müthiş bir gurur kaynağıdır. Düşünsenize, yani öyle bir sporcusunuz.
En son biliyorsun okçulukta Mete Gazoz da hemen arandı. Yani dolayısıyla burada başarılı olan her isme ulaşmak ve motive etmek önemli. Ortada gerçekten çok ciddi harcanmış bir çaba var. Kenan Sofuoğlu, Özkan'ın vurguladığı gibi... Senin de öne çıkardığın gibi çok ciddi kayıplar var, bir trajedik bir hayat var, 99 depremi var. Bütün bunlardan ayağa kalkan ve devam eden bir isim var. Hani o Samuel Beckett'in sözü geliyor benim aklıma Ahmet Hocam. Gene denedin, gene yenildin, olsun bir daha dene, bir daha yenil, daha iyi yenil. Burada çok şükür daha iyi yenen bir figür var Kenan Sofu olarak. Ama yenile yenile yenmesini öğrenmek de zaten spor ahlakının, spor felsefesinin temeli herhalde, değil mi?
Vallahi şimdi birdenbire bakın bambaşka bir yere doğru gittik ve çok doğru bir yere gittik aslında. Hı-hı. Fair play dediğimiz kavrama da buradan, hı-hı, gideriz. Sporun evrensel köklerine de buradan gideriz. Olması gereken, bizim kuşaklara göstermemiz gereken, rol modeli olması gereken insanlara da buradan gideriz. Ne mutlu ki bugün konuştuğumuz kişi de bunu başarabilen bir kişi. Çok yani iyi. O rol modeli olmayı ve bütün acılara, bütün hayatın o katlanılamaz yüküne karşın bile spor üzerinden bütün bunlara bakın ben de varım diyebilen birisi. O yüzden aslında Kenan Sofuoğlu'nun bizatihi tek başına kendisi bile sporun ne kadar önemli bir alan olduğunu, sporun ne kadar hayatın içinde vazgeçilmez olduğunun bir göstergesi.
Ne güzel de özetledin, çok doğru. Yani sen bu cümleleri kurarken birden geçmiş programlara gittim hocam. Hep aslında aynı iradeyi görüyoruz. İşte Johan Cruyff'u andık, aynı iradeyi, evet, görüyoruz. Naim Süleymanoğlu'nu konuştuk, aynı iradeyi görüyoruz. Bir şekilde o hedefe yürümek. Yine çok kullanılan bir tabir vardır ya, her çabalayan başaramaz ama başaranlar mutlaka çabalayanlar içinden çıkar diye. Çabalama kısmı herhalde çok önemli.
Kesinlikle haklısınız. Zaten elit sporcu olarak Özkan Bey de bunun gayet farkında olduğu için, yani çünkü elit sporcu olmak kolay bir iş değildir.
Çok doğru.
Yani ne kadar başarılı olursanız olun, ne kadar yetenekli olursanız olun, her kişi elit sporcu olamaz.
Çok doğru.
Belli bir yerden bir yere gelebilmeniz için çok daha fazla çaba göstermeniz, o yeteneklerinizle hayatın hayatınızı bütünleştirmeniz gerekir. Ki bunu çok daha üst düzeye çıkartanlar zaten dediğimiz o efsanevi isimler haline dönüşüyor. Kenan Sopoğlu da yaşarken efsanevi bir isim haline dönüşmüş vaziyette.
Hocam ilk sözün başında şunu da vurguladın. Ben de ona bir kere daha pekiştirme yapayım. Hem de Özkan'a da o mesajı iletelim. Çok güzel bir şey söyledin. Bir hikaye anlatmak gerekiyor. Bir kendi evet. hayatından hikayelerle bu metinleri kurgulayınca bizdeki karşılığı da çok daha çekici, çok daha gerçek, çok daha cazip oluyor değil mi? Sen de bir evet. dinleyici olarak bunu vurguladın. Çok mutlu oldum bunu yakalamış ve bizimle paylaşmış olmanda. Sağ ol, var ol değerli hocam.
Ben de çok mutlu oldum. Çok teşekkür ederim.
Sağ olun değerli hocam. Görüşmek üzere. Sevgili dinleyiciler, bu arada Ahmet Talimciler hocamız bir jest yaptı. Üçümüze de, Özkan'a da, Eda'ya da bana yazdığı kitaplardan birini gönderdi. Hocam bunun için de ayrıca teşekkür ediyoruz.
Rica ederim.
Kalemin kelamın daim olsun. Sağ ol.
Hep beraber. Sağ ol. Görüşmek üzere.
Özkan'cığım çok teşekkür ediyoruz sana da değerli katkıların için. Haftaya yine Spor Daima ekibi olarak dinleyicilerimizin karşısında olmayı ümit ediyoruz. Sevgili dinleyiciler, Spor Daima'dan bu haftalık da bu kadar. Programın hazırlanmasında çok çok değerli katkıları olan, hakikaten öyle, sevgili Eda Kotanoğlu, ana kumandada sevgili Recep Özlem, programda konuklarımız sevgili Özkan Pekesen, Profesör Doktor Ahmet Talimcilerle birlikte Spor Daima programını hazırlayan ve sunan ben prodüktör Murat Örem, hepinize sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyorum. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan, Memleketim FM'den. Allah'a ısmarladık.
Spor Daima. Spor Daima.